Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Evet değerli arkadaşlar, ben Atilla Yeşilada. Bugün piyasaları konuşacağız ama işte dolar şu kadar olacak, yok altın şu kadar olacak falan gibi tahmin bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Sizi başka bir yayına gitmenizi öneriyorum. Çünkü bu sefer size piyasa dinamiklerini anlatacağım. Genel olarak menkul kıymetlerin hangi yönde hareket edeceğini anlatacağım. Ve tabii ki bazıları bundan yine bir yatırım tavsiyesi çıkartacaklar ve beni suçlayacaklar. Cehenneme gitmeme sebebiyet verecekler. Mesela işte bunlardan bir tanesi dolar TL 10 lira olacak demişim. Demiş olabilirim. Ayık mıydım? Onun sorulması lazım tabii ki. Vereceğiz. Size bütün menkul kıymetleri anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Ama yani fiyat tahmini beklemeyin. Bugün söyleyeceğim en önemli şey zaten. Fiyatlama kayboldu kardeşim. Yani fiyatlama diye bir şey yapılamaz. Neye yapılamayacağını anlatacağım. Burada çok derin felsefi görüşler ifade edeceğim. Burada günlük para kazanmanın ötesinde çok uzun vadeli, evrensel, nesilden nesile aktarabileceğiniz bilgileri size balık vermeyeceğim. Size balık tutmayı da öğretmeyeceğim. Elinize birer dinamit lokumu verip nehre gitmenizi öğütleyeceğim. Orada dinamit lokumunu ateşleyerek istediğiniz kadar balık tutabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çok güzel, çok memnun oluyorum. Umarım üniversiteli kardeşlerimiz de aramıza katılıyorlardır. Çünkü dediğim gibi ben bir yatırım uzmanı, portföy yöneticisi ya da teknik analist değilim. Burada finans teorisinden ve işte naçizane 30 yıllık bu piyasalarda çalışmamdan yediğim dayakların tecrübelerini sizinle paylaşıyorum. Paylaşacağım. Paylaşmak ihtiyacı içindeyim. Paylaşamazsam yapacak başka hiçbir şey yok benim yaşımda. Kendimi eve hapsettim. Dün çıkarken de plastik şeylere sarıldım, bantlara. Biraz garip oldu sokakta ama olsun, ölmekten daha iyidir. Size de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Bu ara çok sayıda soru görüyorum. Onlar için de ayrı bir seans yapacağız. Zaten soru cevap seanslarını maalesef gelemediği için yapamıyoruz. Ama yine Patreon'dan bize ufak bir bağış yapın bu zor günlerde. Ama herkesin sorularını alacağım. Onun için bana bir iki müsaade edin. Bu sistemi daha yeni tanıyorum. Yeni oluşturuyorum. Yeni sınıyoruz yani yayınların kalitesini falan. Ama uzun süre böyle yapacağımız korkusu içindeyim. Çünkü bana sorarsanız sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden bu Covid-19 salgınının üstesinden gelemeyiz. Maalesef yalnız Türkiye'de değil, dünyada birçok yerde insanlarda bana bir şey olmaz böbürlenmesi var ve sosyal mesafeyi koruma şeyini de anlamıyorlar. Ne olacak ki yani bir el sıkışsam ya da işte bir sıraya girsem diye düşünüyorlar. Bu koronavirüsün çok önemli bir özelliği var onun diğerlerinden ayıran. İşte hastalığa yakalananların ne bileyim yani bir oran vermek istemiyorum ama tıp uzmanlarına göre önemli bölümü hiçbir semptom göstermeden atlatıp gidiyor. Dolayısıyla siz hasta olduğunuzu bilmeyebilirsiniz. Ama ve hasta olmayabilirsiniz de hiç, bir atlatırsınız bir öksürük, işte bir gece ter atılır filan, ondan sonra şişe çekilir. Bir dışarıdan şişe çekilir, bir de içeriden şişe çekilir. Ondan sonra atlatırsınız ama bu arada 100 kişiye vermiş olabilirsiniz. O yüzden çok dikkatli olun. Ben o yüzden de kendimi gönüllü olarak karantinaya aldım. Ve 2028 yılına kadar da çıkmayı düşünmüyorum. Ne olur ne olmaz şeyle. Evet, saat 5.58 oldu ve 1000'den fazla da arkadaşımız birikmiş. O zaman resmen konuya girmek isterim. Bendeniz Atilla Yeşilada, Föş ve Para Analiz'in ortaklaşa kanalına hoş geldiniz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sorulara cevap vermeyeceğim çünkü oraya bakmamaya çalışıyorum. yaşlandığım için kafam karışıyor. Ama ayrı bir soru cevap seansı da yapacağız. Size söz veriyorum. Şimdi arkadaşlar, bugün piyasalardan konuşacağım. Evet, doları konuşacağım, dünya piyasalarını konuşacağım, hisse senetlerini konuşacağım, bono tahvili konuşacağım, mevduat faizlerini, bütün bunların hepsini konuşacağım. Ama değişik bir yaklaşımla anlatmak istiyorum. Bir iki üç dakika kadar yayını terk etmeyin. Ondan sonra beğenmezseniz çıkıp gidersiniz. Çünkü bu söyleyeceklerimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yayını yapmaya bugün karar verdim. Çünkü bugün piyasalarda çok ciddi bir coşku işte hem dünyada var hem bizde var. Avrupa'da mı? Bunu ölçmek için çeşitli değerlemeler yapmaya ihtiyacınız var. Hisse senetlerinde FK, yok VAFEK oranları, yok fiyat defter değeri, yok fiyatın yıllık satışlara oranı gibi bir sürü oran var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. İşte bonolarda beklenen enflasyon var, CDS var, swap faizleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Gelişmekte olan ülkelerde genelde o ülkenin büyüme oranı bir kriter olarak kabul ediyor hisse senetleri için. O ülkelerin Eurobondlarında bütçe açığı ve ülkenin merkez bankasının elindeki rezervlerin miktarı göz önüne alınıyor. Özetle söylemek gerekirse bir menkul kıymet hakkında yatırım kararı vermek için birkaç tane donaya ihtiyacınız var. Ve size söylemek istediğim şey de şu: bu doneleri artık elde edemiyoruz. Dolayısıyla fiyatlar her gün her yere gidebilir ve güvenilir hiçbir liman kalmadı. Niye edemediğimizi anlatayım. İki soruya cevap vermek zorundayız. Makul bir fiyatlama yapmak için. Bu altında da aynı şey, borsada da aynı şey. O da şu: bir, bu salgın ne zaman bitecek? Çünkü salgın bitmediği sürece dünya ekonomisinde erime devam edecek, kriz devam edecek, belki bir siyasal sıkıntıya dönüşecek. İki, dünya ekonomisi veya Türkiye ekonomisi ne kadar zarar görecek? Ve hemen arkasından dip yaptıktan sonra ne hızla toparlanacak? Şimdi ben görüyorum, çok kıymetli meslektaşlarım Türkiye borsası için strateji raporları yazıyor. Odin onlardan razı olmasın. Onlar yol göstermese biz de kerteriz alamayız. Ama bu salgın kısa sürecek varsayımı üzerine yapılmış. Ve Türkiye ekonomisinin ne bileyim mesela sıfır büyüyeceği hesabı üzerine de bir fiyatlama, bir satış veyahut da gelir fiyatlaması yapılmış. Tamam, böyle yapabilirsiniz ama bunlar kesin değildir. Doğru da oldu, doğru da değildir. Ben size kendi görüşlerimi aktarıyorum. Bir, bu salgın öyle yazın filan bitmez. Bu konuda tıp dünyası bir konsensüse varamadı. Bu çok önemli. Bu salgının en az yıl sonuna kadar devam edebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Bakın, Dünya Sağlık Örgütü daha dün konuştu. Adamın ismini hatırlayamıyorum. Etiyopyalı bir abimiz. Daha kötüye gidecek dedi. Şimdi daha kötüye gidecek kelimesini ben size biraz açayım. Bu konuda zaten bir makale de yazıyorum. Şu anda dünyanın zayıf karnı hala Asya ama Çin değil, Hindistan. Hindistan'da çok uzun süre vaka bulunamadı. Bulunamadı çünkü aramadılar. Orada fakirler tek başına ölüyor. Şimdi iki gün önce işin vahametini anladılar. Birçok eyalet ve kentte sokağa çıkma yasağı ya da işte hareketleri kısıtlandırma yasaları filan çıkartıldı. Ama çok geç oldu bana sorarsanız. Çünkü insanlar trenlere ve uçaklara binip köylerine kaçtılar ve şimdi orada salgını yayıyorlar. Hindistan'ın 1.6 milyar nüfusu var. Eğer burada da İtalya türü bir salgın görürsek size kayıpların sonunu anlatamam. Çünkü Çin'de çok güçlü bir merkezi otorite var. Çok iyi bir internet altyapısı, iletişim altyapısı var. İstediklerini yaptırarak hastalığı engelleyebiliyorlar. Hindistan yapısı itibariyle bunlara sahip değil. Hijyen çok daha kötü çünkü fakir insanlar. Yani Hintlileri çok severim samimiyetle. O yüzden eleştiri anlamında söylemiyorum. Hindistan'a yayılacak. Oradan Hindistan'ın sınırlarına bakın. Pakistan, Afganistan, Çin ve böyle devam ediyor. Buralara yeniden geri dönecek. Ayrıca yine Endonezya'da, orada da test yapılmıyordu. Çok vahim bir şekilde kendini göstermeye başladı. Ve Rusya'da da vakaları rapor etmediklerine dair çok ciddi duyumlar var. Dolayısıyla virüsün Asya'dan Avrupa'ya, oradan Amerika'ya kaydı. İşte orada herkes tedbirini alınca salgının biteceği görüşüne katılamıyorum. Bence daha yayılmadığı yerler var. İşte Hindistan da bunların en başında geliyor. Bu sebepten dolayı bu salgın şu tarihte bitecek diye bir karar veremeyiz. Muhtemelen 2020'nin sonuna kadar sürecek. İşte ondan sonra ya bir ilaç bulunacak ya bir aşı bulunacak veyahut da bütün dünya bir gönüllü karantinaya girecek. Ama yani benim ufkum o kadar. 2021'i göremiyorum ama 2020'de bu salgının sürmesi ve salgın sürdükçe de ekonomiye zarar vermesi devam edecek tabii ki. Şimdi bütün dünyada paketler açıklanıyor. Dev paketler açıklanıyor. İşte Almanya 650 milyar euro, ne bileyim İngiltere 200 milyar pound. Amerika daha karar veremedi ama 2 trilyon dolara kadar aktaracak. Tabii ki bunlar çok önemli. Türkiye de buna benzer şeyler yapıyor. Yetersiz ama faydalı. Ama bunlar zararın tamamını önleyemiyor. Çünkü her gün yeni bir zincir keşfediyoruz ve oralarda sıkıntılar olduğu ortaya çıkıyor. Mesela bir dolar kıtlığı var ve Fed ne kadar para bassa kendi ülkesinde dahi bunları aşamıyor. Mesela orada ipotek tahvillerinin ikincil pazarı var. Ve bunları alan fonlar satıyorlar. Çünkü herkes kaçıyor o fonlardan. Sebebi de şu. Siz istediğiniz kadar herkese yardımcı olun. Eğer bir fabrika kapanırsa orada çalışan işçi ipotek faizini ödeyemez. Evinin kirasını ödeyemez, evine el koyulur. O zaman da banka zarara girer. Bu sebeplerden dolayı ticari bankalar, işte hedge fundlara fon vermiyorlar. Tanımadıkları hiçbir bankaya veya kuruma borç vermiyorlar. Bu çok ciddi bir kitlenme oluşturuyor. Ve bu kitlenmenin sonucu olarak da ekonomik aktivite ikinci bir zarar daha görüyor. Size böyle bir sürü dinamik ve habis ruhlu süreç şey yapabilirim, anlatabilirim. Özetle söylemek gerekirse hükümetler bu salgının getirdiği ekonomik krizin önüne geçemediler. Arkasından geliyorlar. Bu normaldir, eleştiri değil. Maalesef yepyeni bir şeyle, sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ve bu süreç devam ettikçe de dünya ekonomisindeki zararı hesaplamanın imkanı yok. Bakın nereden biliyorum? Mesela IMF, benim çok takip ettiğim International Institute of Finance, kapitalist maşası. Dünya Bankası, Rockefeller tarafından kurulmuş bir kurum. Onun için çok yakından takip ediyorum. Onlar da beni çok yakından takip ediyor. Yani adamlar her hafta dünya büyümesi hakkındaki görüşleri daha kötü. Dün Goldman Sachs Amerika ikinci çeyrekte %14 daralacak dedi. Bugün Morgan Stanley yok ya %30 daralacak diyecek. Oo. Evet, bağlantınız kararsız. Yeniden bekliyoruz yeniden bağlantı kurulmasını. Bilmiyorum beni duyabiliyor. Tamam, evet, yeniden yayına geri döndük. Görüyorsun görüyorsunuz yayın kalitesi gerçekten çok zayıf olduğu için ancak böyle kısıtlı yayın yapabiliyoruz. IMF ve OECD dünya 2008'den daha büyük bir kriz yaşıyor şeklinde yorumlar yaptılar. Şimdi bunlar niye önemli? Ya kardeşim, sen bir hisse senedi alacaksın. FK'sını merak ediyorsun ama o hisse senedin, yani şirketin hangi pazarda ne kadar zarara gireceğini hesaplayamıyorsun. Bir banka alacaksın. O bankanın bilançosunda ne hasar var, ne kadar sermaye saçındı, bunu bilemiyorsun. Bu yüzden borsalardaki ralliyi kesinlikle kalıcı olarak görmüyorum. Bu iki soruya cevap verilinceye kadar da dünya borsalarında da, Türkiye borsalarında da her gün değişen fiyatlamalarla karşı karşıya kalacağız. Ve açıkçası da henüz bir ralli trendi ortaya çıkmayacak. Orada bir fırsat yok. Dövizi merak ediyorsunuz. Dolar mı, euro mu, yen mi? Her gün değişecek bu. Bir gün Fed bir hamle açıklayacak. Ertesi gün Kongre Trump'ın yardım paketini reddedecek. Dolar düşecek. Hemen arkasından Avrupa'da bir hata olacak. Mesela ortak Avrupa tahvili çıkartacaklardı. Almanya'da bir üst düzey politikacı yok ya, hayal bu dedi. Euro düşecek, dolar yükselecek. Japonya resesyona girecek. Japonya'nın dolara karşı değer kaybedecek. Veyahut da tam tersi olacak. Bu yüzden dolar güvenli liman diyemeyiz. Dolar hakkında, endeksi hakkında 105'e, 110'a çıkacak ya da 90'a inecek diye bir yorum yapamayız. Bu çok önemli bir konu. Şu anda dünyada kurlar arasında benim güvenli gördüğüm pek yok açıkçası. Ben şahsen Altını tercih ediyorum. Kendim de şey, borsada altın fonu aldım. Bunu da açıkça söylüyorum. Nasıl olsa bulursunuz. Sebebi de şu. Bu insanların iyice paniğe kapılıp paraları evlerine koyma ihtimali var. Dolardan da kaçabilirler. Herhangi bir dövizden kaçabilirler. Ve o zaman yine bağlantı kararsız. Evet, geri geldik. İnsanlar altın tutmayı tercih edeceklerdir. Bu kriz bittikten sonra sıfıra inen faizleri yeniden yükseltmek kolay olmayacaktır. Ki altın düşük faiz ortamını sever. Piyasada bol miktarda, sonsuz miktarda para var. Bunları geri çekmek geçen sefer 2008 krizinde 10 yıl sürdü. Bu sefer de 10 yıl sürer. Dolayısıyla yine altın kazanacak. Bunun da ötesinde bu salgın ortasında dahi Amerika, Rusya ve İran'ın birbirine girdiğini görüyoruz. Salgın bittikten sonra yine Trump ticaret savaşları, İran Körfez bölgesinde sıkıntı, işte Rusya sahte haber yayma yoluyla, Çin başka yollarla jeopolitik riskleri yüksek tutacaklar ve dünya ekonomisinin toparlanması çok zor olacak. Bu yüzden de dolara veyahut da başka bir paraya altını tercih ediyorum. Amerikan hazine bonoları bu faizlerde açıkçası %70 bir faizle 10 yıllık riski almam. Çünkü ekonomi biraz toparlanırsa o faizin gideceği yer 10 yıllık Amerikan tahvilinde %1,5 civarıdır diye düşünüyorum. Ve çok büyük kayıplar yaşarsınız. Emtialar daha da riskli. Özellikle emtia futures, çünkü orada kaldıraçlı oynuyorsunuz. Bu petrol savaşının nereye kadar gideceğini bilen yok. Suudi Arabistan'la Rusya İkisi de artık bütün rasyoneliteyi bir kenara attılar ve bir inat savaşına girdiler. Onun da ötesinde dünyada petrol talebinin ne kadar daralacağını bilmiyoruz. Bugün bir haber okudum. Artık uçak yakıtları için depolar kalmamış. Üretimi de durduramıyor rafineriler. Bir kere durdurunca başka şeyler de üretemiyorlar. Dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı var. Bütün emtialarda aynı sorun var. Çin'de aktivitenin hızının normale döndüğünü iddia ediyor Beijing ama bu başka kaynaklardan doğrulanmıyor. Çin'de aktivitenin bu sene yüzde kaç olacağını bilmeden de emtia satın alamazsınız. Çünkü hemen hemen bütün emtia fiyatları, özellikle bakır, işte şey belirliyor, Çin belirliyor. Yine aynı şekilde Çin'in talebi sayesinde gelişmekte olan ülkeler ayakta kalıyorlar. Onların da ne kadar büyüyeceğini veyahut da faizleri ne kadar ineceğini hesaplamak çok güç. Evet, şimdi gelelim Türkiye'ye, artık sonlarına geliyoruz. Ve çok uzun sürecek bir salgın ve dünyada sık sık tekrarlayacak finansal panik atakları senaryosunu anlatıyorum size. İnşallah böyle olmaz, dua ediyorum. Ama böyle olacağı korkusu içindeyim. Bir, biz de bu sene büyümeyi unutalım. Yani %5 hayal, ne kadar daralacağız sorusuna cevap aramak zorundayız. Bu soruya cevap bulmadan da ben borsada bir fırsat görmüyorum. Şöyle söyleyeyim size, işte bugün BDDK bankaların sermaye yeterlilik kurallarını yansıttı, şartlarını. Ellerindeki mevkul kıymetlerde zarar ederlerse, isterlerse bunu sermayeden düşmeyecekler. Gayet güzel, tamam. Ama biz buna rağmen bankaların bilançolarında ne kadar takipte kredi var asla bilemeyeceğiz. Çünkü şimdi bankalara bol miktarda kredi verin diyorlar ama hak edenlere mi gidiliyor? Bu kredi verildiğinde o şirket ayakta kalır mı? Bu sorulara cevap veremiyoruz. Bankalarda bilanço ve kar hesabı yapamıyorsanız zaten borsanın önemli bir bölümü gitti. İhracatlı şirketlere bakalım. AB'ye ihracat yapıyorlar. AB %4 mi daralacak? %5 mi daralacak? Sınırlarına koyduğu ambargoları ne zaman kaldıracak, bunları bilmek imkansız. Bana sorarsanız daha borsada gidecek, yani yukarı mı çıkar aşağı mı gider derseniz ben aşağı gider derim. Ha dersiniz ki ben 24 ay bekleyeceğim, alayım o zaman. Tabii o zaman alırsınız, o zaman kar edersiniz. Gelelim devlet tahvillerine. Devlet tahvillerinde dün baktığımda 10 yıllık kağıtta getiri %13.75'lere falan yükselmişti. Bugün de 2 yıllıkta 11'in üstündeydi. Bunlar yeterli mi? Bence değil. Çünkü enflasyonda çok ciddi bir düşüş beklemiyorum. Devalüasyondan gelen bir etki var. Bunun da ötesinde yine fiyat arttıranlara sopa yöntemi başladı. Ama bunlar yeterli olmayacak. Tedarik zincirlerindeki kırılmanın arz üzerindeki etkisini hepimiz hissedeceğiz. Çok abartılı bir enflasyon da beklemiyorum. 10-12. Ama önümüzdeki bir yılda enflasyon %10-11 de seyredecekse ben niçin getirisi %11 olan devlet tahvili alayım veyahut mevduata gireyim? Hiçbir para kazanamayacağım demektir. İkincisi, hazine yine borçlanma programının ötesine giderek sukuk ihraç etti ve etmeye devam edecek. Etmek zorunda. Çünkü bütçe harcamaları arttırılmak zorunda. Yani işsiz kalanlara yardım edeceksiniz. KOBİ'lere yardım edeceksiniz. Sağlık harcamaları artıyor. Ve bu arada vergiler düşüyor. Çünkü bütün vergileri ötelediniz. O zaman ne olacak? Bu bütçe açıklarını finanse etme sorunuyla karşı karşıya kalacaksınız. Yani merkez para basabilirlerdi ama o tarihe kadar sürekli olarak hazine ilan ettiği program ötesinde borçlanacak. Devlet tahvillerinin arzı artacak. Buna karşılık talep değişmeyecek veya düşecek. Çünkü yabancı yatırımcı da gelmiyor artık. Dolayısıyla faizlerde ciddi bir yükseliş bekliyor. Hani nereye kadar sorusunu bana sormayın. Çünkü gerçekten fiyatlama yapamayacağımı baştan söyledim. Dövize gelelim. Ben dövizin de yani dolar ve euronun Türk lirasına karşı değer kazanmasını bekliyorum. Ama bunun için size herhangi bir rakam verebilecek durumda değilim. Neden değer kazanacak? Bir, yalnız Türkiye değil, bütün gelişmekte olan ülkelerden para kaçıyor. IMF'ye göre Ocak ortasından bu yana 85 milyar dolar sıcak para kaçmış. Ve bu para kaçışlarının devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye'de çok az sıcak para kaldı diyenler var. Doğru ama hala 70-80 milyar hafta sonu itibariyle piyasa değeri olan bono tahvil ve hisse senedi yabancıların elinde. Ayrıyeten swaplar ve carry trade'ler üstüne ne para girip çıktığını görmüyoruz. Bunlar da bir giriyor bir çıkıyor. Bunların hepsi çıkabilir. Daha önemlisi bankalarda Türkiye'de mukim olmayanlar, Türkiye'de yerleşik olmayanların döviz mevduatları var. Bunların kimden geldiğini bilmiyoruz. Bana sorarsanız bunlar swap parası veyahut da carry trade parası. O paraların kaçması halinde dövizlerinde korkunç bir baskı birikecek. Muhtemelen bu sene cari açık ve dış ticaret açığı vermeyeceğiz. Belki ufak bir fazla bile verebiliriz. Bilmiyorum. Hesabını yapmak çok güç. Bu Türk lirası için pozitiftir. Kabul ediyorum. Ama öte yanda bugünden başlayarak önümüzdeki 12 ayda 170 milyar dolar dış borcu itfa etmemiz veya yeniden borçlanmamız lazım. Ve şu andaki tahvil piyasasının tamamen kilitli olduğunu kurumlara ve bütün dünyada bizim gibi düşük kredi notlu ülkelerin borçlanma faizlerinin yükseldiğini göz önüne alırsak bana sorarsanız çok zorunlu olmayan o faizleri ödemeyip itfa edecek. Bu vesileyle de Türkiye'den para çıkacak. En sonuncusu da bireysel birikimcinin ya da yatırımcının ekonomiye, geleceğe, belki hükümete karşı güvenini tamamen kaybettiğini görüyoruz. İşte Ipsos anketi para analizde yayınladık. Halkın %74'ü ekonomik sıkıntılar en büyük kaygım diyor ve siz bunlara çare bulamıyorsunuz. Bu 6 aydır böyle. Dolayısıyla bir, bankalarda birikimlerini dövize ve altına çeviriyorlar. İki, benim bahsettiğim senaryoda muhtemelen bir kısmı diyecek ki ya ben evimde tutayım, altın olarak tutayım, döviz olarak, euro olarak tutayım, dolar olarak tutayım. Dolayısıyla bankalardan mevduatların çekilmesi bir olasılıktır. Ve buna bağlı olarak da bankalar kredi verebilmek için mevduat toplayamadıkları için faizleri arttıracaklar. Yani mevduat faizleri önümüzdeki dönemde Merkez Bankası faizleri indirse de artacak. Dolayısıyla TL'deysem eğer, TL mevduattaysam vadeyi elden geldiği kadar kısa tutarım ve yeni fırsatlar çıkmasını beklerim. Önümüzdeki aylarda daha yüksek faizler çıkmasını beklerim. Veyahut da en azından işte gelecek yani bir hafta içinde açıklanacak olan enflasyon verisine ve bir ondan sonrakine bakalım. Enflasyon hakikaten hızla düşüyorsa o zaman Türk lirasında kalır. Özetle söylemek gerekirse böyle büyük belirsizlikler arasında risk alarak kar etmeye çalışmak çok faydalı bir şey değil. Risksiz varlıklarda elden geldiği kadar mesela işte döviz mevduat, altın mevduat veyahut da dağıtılmış bir portfolyo. Yani az hisse senedi, bol altın, döviz şeklinde bir ve bir miktar mevduat tutarak riskleri dengelemek çok iyidir. fırsat çıkması için, hadi bırakalım dünya ekonomisini takip etmiyoruz, tıp uzmanı da değiliz, Covid salgınlarını da takip etmiyoruz. Şunlara bakmamız lazım. Bir, VIX korku endeksi 60'tı dün. Bunun 20'lere falan inmesini beklememiz lazım ki yeniden Türkiye'ye para gelsin ve dünya piyasaları canlansın. İki, bu para ve kredi piyasalarındaki fonlama sıkıntısını, credit crunch diyoruz, sona ermesini beklemek zorundayız. Dünyadaki dolar tedavülünün normale döndüğünü ve çeşitli piyasalardaki streslerin azaldığını görmek istiyoruz. Mesela buna Türkiye CDS açısından yaklaşabiliriz. Orada 560'lar civarındaydı galiba. O kadar çabuk değişiyor ki bakamıyorum tam. Ama onun 250-300'lere inmesi halinde Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke haline gelir. TCMB Merkez Bankası rezervlerine, net rezervlerine bakabiliriz. Bunlardaki azalma Türk lirası için çok ciddi bir zarar teşkil eder. Risk teşkil eder. Eğer rezervler düşmeye devam ediyorsa o zaman dövizde kalmaya devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, çok sağ olun. Bayağı uzun bir yayın yaptım. Kesintilerden dolayı da uzattım biraz. 2700 kişi var canlı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bana bu kadar zaman ayırdıkları için. Bunu tabii ki yayınlayacağız. İstediğiniz zaman da seyredebilirsiniz. Bu arada dediğim gibi Instagram'da artık sık sık mesaj atıyorum. Ve üniversite öğrencileri için de sanal eğitim yapmaya çalışıyoruz. Bunları da para analizden izleyebilirsiniz. Lütfen sosyal mesafeyi koruyun. Bana lazımsınız. Siz seyretmezseniz para kazanamam. Hepinize, ailenize ve sevdiklerinize esenlikler ve sağlıklar dileyerek iyi akşamlar lafıyla yayını kapatıyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.